2001 yılını bir düşünün. Hani internete bağlanırken o duyduğumuz meşhur kulak tırmalayan cızırtılı çevirmeli ağ sesi var ya.
Hah, evet, o sesi unutmak ne mümkün. Gerçekten tam bir kabustu.
Aynen öyle. İşte tam o günlerde, o cızırtılar eşliğinde yemek siparişi veren 21.723 kişi, inanılması güç ama bugün hala aynı platformdan yemek söylüyor.
25 yıl sonra bile mi? Gerçekten inanılmaz bir sadakat bu.
Evet ya, çok acayip. Biz de bu derinlemesini incelemede Yemek Sepeti'nin o yeni yayımlanan 25. yıl veri raporunu masaya yatırıyoruz. Amacımız sadece bir şirketin büyümesi değil yani.
Tabii asıl mesele Türkiye'nin o dijitalleşme serüvenini okumak.
Kesinlikle öyle. Hepimizin tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiğinin büyük fotoğrafını çekmek istiyoruz. Düşünsenize, eskiden restoranlara çekilen fakslardan tek tuşla kapıya gelen sıcak yemeğe uzanan bir zaman makinesindeyiz şu an.
Aslında bu sadece teknolojik bir sıçrama da değil, yani tam anlamıyla sosyolojik bir evrimden bahsediyoruz. O demin bahsettiğin cızırtılı modem sesinden 1,7 milyar başarılı siparişe ulaştık.
1,7 milyar mı? Vay canına.
Evet, devasa bir veri havuzu bu. Üstelik 81 ilde 135 binden fazla aktif iş ortağının olduğu yepyeni bir altyapıdan söz ediyoruz.
Ya işte ben tam bu noktada donup kalıyorum. Yani teknoloji inanılmaz bir hızla değişiyor, telefonlar akıllanıyor falan ama bu platform 20 küsür yıllık müşteri sadakatini koruyabiliyor.
Çok haklısın.
O 21 bin kişi sanki eski mahalle bakkalına duydukları o sarsılmaz güveni alıp dijital dünyaya taşımışlar resmen. Peki ama nasıl? Yani bu kadar değişimin ortasında bu yapışkanlık nasıl sağlanıyor?
İşin asıl sırrı mobil dönüşüm ve mikro lojistik dediğimiz kavramlarda yatıyor aslında.
Sadece telefondan sipariş vermek gibi basit bir şey değil bu sanırım, değil mi?
Yok, hayır, kesinlikle değil. Bak, 2014 yılını bir düşün. O zamanlar siparişlerin %64'ü hala bilgisayar üzerinden, yani webden veriliyordu.
Aa, o kadar yüksek miydi web oranı?
Tabii canım. Bugünse her 10 siparişten 9'u doğrudan mobil uygulamadan geliyor. Mesele şu aslında, sistem sizin cebinize girerek o günlük hayattaki sürtünmeyi sıfıra indirdi.
Yani o sipariş verme zahmetini, uğraşma hissini ortadan kaldırdı diyorsun.
Aynen öyle. Mesela Ardahan'ın bir ilçesindeki tek bir bakkalı bile bu hızlı ticaret ağına entegre ettiğinde uygulama artık bir lüks olmaktan çıkıyor.
Ha, hafta sonu kendimi şımartayım mantığından çıkıp günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasına dönüşüyor yani. Anladım.
Kesinlikle operasyonel bir araç haline geliyor artık.
Peki o zaman kurulan bu hiper yerel altyapı sadece kapımıza yemek taşımıyor. Aslında 81 ilin damak tadı haritasını çıkaran, gece yarısı krizlerimizi yansıtan devasa bir veri aynası yaratıyor.
Çok doğru bir tespit. Tam olarak dev bir ayna bu.
Ve bu aynaya baktığımızda onca küresel fast food zincirine, sushilere filan rağmen zirvede tek bir şampiyon var. 25 yılda 141.4 milyon adetle lahmacun.
Lahmacunun tahtı sarsılmaz durumda gerçekten. Onu da hemen 69 milyon ayran ve 51 milyon kola takip ediyor zaten.
Klasik ayrılmaz üçlü diyorsun.
Aynen. Ama bak, bu veri aynasının asıl ilginç kısmı bu büyük ortalamalar değil bence. Uçlardaki rekorlar çok daha çarpıcı.
Ne gibi rekorlar mesela?
Şey düşün, tek seferde 200 lahmacun ve 100 çorba içeren 400 ürünlük devasa bir sipariş sepeti var mesela.
Yok artık. Tek seferde 200 lahmacun mu? Düğün yemeği filan herhalde.
Vallahi muhtemelen öyledir. Ya da şey var, 703 gün boyunca hiç ara vermeden her gün sipariş veren bir kullanıcı.
Bak, ben de tam bu tarz uç örnekleri düşünüyordum. Mesela 27 Haziran 2021'de tek günde kırılan o 893 binlik sipariş rekoru.
Evet, o da müthiş bir kriz günlüğü.
İşte ilk bakışta insan şey diye düşünüyor, bu tarz ekstrem durumlar sistemi bozar. Yani ortalama tüketiciyi anlayan algoritmaları çökertmez mi bu 400 ürünlük lahmacun siparişi?
Aslında tam tersi. Harika bir noktaya değindin. Algoritmalar bu tarz sınırları zorlayan uçuk siparişlere bayılır.
Gerçekten mi? Ben sistem kilitlenir diye düşünürdüm.
Yok, hayır. Çünkü sistemin asıl stres testi bu kriz anlarında yapılıyor. Düşünsene, bir anda 400 ürünlük sipariş düştüğünde yapay zeka paniklemiyor.
Anlık olarak kuryeleri falan yeniden yönlendiriyor herhalde, değil mi?
Aynen öyle. Restoranın kapasitesini ölçüyor, bölgedeki lojistiği hesaplıyor, gecikmeleri nasıl minimize edeceğini buluyor. O 703 gün sipariş veren kullanıcı da sistemin tahminleme modellerini eğitiyor mesela.
Yani sistemin bağışıklık sistemini güçlendiren bir aşı gibi çalışıyor bu krizler.
Kesinlikle öyle. Bu olağanüstü durumlar o hiper yerel ağın her türlü kaosa daha hazır ve çok daha esnek olmasını sağlıyor.
O zaman şu an bizi dinlerken muhtemelen akşam ne yiyeceğini düşünen dinleyicimize dönelim.
Tabii, çok mantıklı.
Sizin verdiğiniz o sıradan masum lahmacun siparişinin arka planda neleri tetiklediğini fark ediyor musunuz?
Uygulamayı açıp verdiğiniz tek bir sipariş, arka planda 37,6 milyon tekil kullanıcılı devasa bir veri havuzunu eğiten bir sinyale dönüşüyor.
Sadece karnımızı doyurmuyoruz yani.
Hayır, koca bir ekosistemin lojistik zekasını keskinleştiriyorsunuz. Türkiye'nin damak tadının haritalanmasına doğrudan katkı sağlıyorsunuz.
Yani farkında olmadan yapay zekaya lahmacun sevgimizi öğretiyoruz desene. O halde kapanışa doğru gelirken şu kışkırtıcı soruyu sormak şart oldu.
Sor bakalım.
Küresel rüzgarlara rağmen ilk 25 yılın tartışmasız galibi geleneksel lahmacun oldu. Peki ya önümüzdeki 25 yılda?
Çok güzel bir soru.
Algoritmalar ve yapay zeka ne yiyeceğimize daha proaktif karar vermeye başladığında bu kültürel direnç devam edecek mi? Yoksa gelenek yerini yavaş yavaş kodların bizim için optimize ettiği o yeni fütüristik lezzetleri mi bırakacak? Bu da bir sonraki siparişinizin kapıyı çalmasını beklerken üzerinde düşünebileceğiniz bir soru olsun.